Ayrım 2, yol ayrımında Türkiye, Selçuk Şirin, sayfa 23. İlk 10'a giderken 19. sıraya düştük. Türkiye 2013 yılında dünyanın 17. büyük ekonomisiydi. Geçmiş zaman. Bir yıl sonraki veriler ise artık dünyanın 19. ekonomisi olduğumuzu gösteriyordu. Buraya nasıl geldik? İlk 10 ekonomiye nasıl gireriz? Yazılarımı takip edenler biliyor, bir süredir ülke gündeminde olmamasına rağmen ısrarla makroekonomik göstergelere dikkat çekmeye çalışıyorum. Israrla eğitimden inovasyona, yeni ekonominin dinamosu kabul edilen alanlarda dünyadan koptuğumuzu yazıyorum. Reel rakamlara dayanarak yayımlanan yeni bir veri kaygılarımı maalesef doğruladı. Prestijli Center for Economics and Business Research, CEBR tarafından her yılın son ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Lig tablosunda 2014 yılına ait analizde Türkiye dünyanın 19. büyük ekonomisiydi. Oysa sadece bir sene önce 17. sıradaydık. Bizim dışımızda iki sıra kaybeden diğer ülkenin Rusya olması ise manidar. İlk 10 gerçekçi bir hayaldi. İlk 10 ekonomi hedefiyle çıktığımız 21. yüzyıl yolculuğunda hızla irtifa kaybediyoruz. 2023 vizyonu bu yolculuğun merhalelerinden biriydi. Önce ilk 15, sonra ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz diye çıktığımız bu yolda nasıl oldu da 19. sıraya düştük? 2001 krizi sonrası yapısal reformlar gerçekleştiren Türkiye'nin ilk 10 hayali kurması pek afaki değildi. Türkiye özellikle kriz sonrasındaki 6 yılda Kemal Derviş ve ekibi tarafından hayata geçirilen, ardından AKP kurmayları tarafından harfiyen uygulanan reformlarla ciddi bir mesafe kaydetmişti. Fakat ne olduysa 2008 sonrasında oldu. Türkiye ekonomisi yapısal reformlarda disiplini bırakıp inşaat ve rant odaklı bir büyüme çizgisine girdi ve son 7 yılda milli gelir 10 bin dolar seviyesine çakılıp kaldı. Makroekonomik dengeleri takip edenler bir sıra düşmenin dolar kurları ile ilgisi olduğunu bilir. Ancak Türkiye'nin yaşadığı iki sıralık düşüş kadar önemli olan bir diğer gösterge de yine CEBR tarafından yapılan uzun vadeli projeksiyonda 4 sıra birden düşmüş olması. 15 yılın ardından 2013 yılında Türkiye'yi tekrar ilk 12 ekonomi arasında gösteren projeksiyon 2014 yılının sonunda yapılan hesaplamalarda bizi 16. sırada gösteriyor. Yani uzun vadeli projeksiyonda tam 4 sıralık bir gerileme var. Bütün bunlar da bir yıl içinde oluyor. Bizim için ciddi bir uyarı. Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına nasıl sokacağı sorusuna yanıt verenlerden biri Dr. Çağdaş Şirin. Evet, kardeşim olur. Çağdaş Hoca bizden az nüfusa sahip olup bizden çok üreten 7 ülke ile bizi kıyaslamış. Sonuçlar bir sonraki sayfada yer alıyor. Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyorsa bu tabloda yer alan girişimcilik, eğitim ve iş gücü kalitesi göstergelerini iyileştirmeli. Evet, başka yol yok. Yapısal reform şart. Türkiye'nin ilk 10 ekonomiye nasıl gireceği konusunda hemen herkes hemfikir. Yapısal reform yapmalıyız. CHP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Selin Sayek Böke de hükümette ekonominin dümeninde olan Ali Babacan ve Mehmet Şimşek de aynı noktada buluşuyor. Yapısal reform şart. İş dünyası temsilcileri de işçi konfederasyonları da aynı fikirde. Yapısal reform şart. Akademisyenler de aydınlar da aynı şeyi söylüyor. Bu böyle gitmez. Yapısal reform şart. Yapısal reform dediğimiz şey saç ayağına dayanıyor. Hukuk, eğitim ve özgürlükler. Hukuksal güvence olmadan yani bireylerin ve şirketlerin adil bir rekabet ortamında yarıştığı bir sistem kurulmadan 21. yüzyıl ekonomisinde yarışmak mümkün değil. Yine aynı şekilde inovasyon ekonomisi dediğimiz 21. yüzyıl ekonomisinde bilgiye ulaşma özgürlüğünün tesis edilmesi de temel bir gereklilik. Zaten inovasyon da patent başvurusu da ancak böyle bireylerin özgürce bilgiye ulaştığı ve bilgiyi paylaştığı bir ortamda insanların özgürce tahayyül ettiği bir zeminde mümkün. Son olarak bu iki reformla eşdeğer öneme sahip eğitim reformu da şart. Türkiye OECD'nin yaptığı araştırmalarda eğitim sisteminde ilk 40 arasında yok. Var olan eğitim sistemi çocuklarımıza 21. yüzyıl becerilerini kazandırmıyor. Özetle, hukuk, temel özgürlükler ve eğitim alanlarında yapısal reform yapmadan ilk 10'a girmek ham hayal. Tarihi fırsat. Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat var. Genç bir nüfusu, bölgede imrenilen iyi kötü demokratik geçmişi ve belli bir istikrar ortamı olan bir ülkemiz var. Türkiye tarihten gelen mirasını ve coğrafi konumunun avantajlarını kullanarak ilk 10 ekonomiye yürüyüşüne devam etmelidir. Bunun için yapılacakların ne olduğu konusunda toplumun hemen her kesimi hemfikir. Adil bir rekabet düzeni, özgür bir girişim ortamı ve insanların becerilerini 21. yüzyıl ekonomisine uygun bir şekilde geliştirebilecekleri bir eğitim sistemi. TÜSİAD'ın da, TİSK'in de, DİSK'in de, hak işin de altına imza atacağı, Babacan'ın da, Sayek Böke'nin de kefil olacağı bir yol haritası mevcut. Türkiye toplumu politik kamplaşmaları bir tarafa bırakıp yapısal reformlardan yana bir irade beyan etmeli. Kendimiz için değil, çocuklarımızın geleceği için günlük politik kamplaşmaların ötesine geçmek zorundayız. Yoksa inovasyona dayalı yeni dünya ekonomisinde bırakın ilk onu, ilk 20 bile Türkiye için uzak bir hayal olacak. Bu sayfada Çağdaş Şirin'in hazırladığı nüfusu bizden az olup bizden çok üreten 7 ülke ve Türkiye kıyaslamasını gösteren tablo var. Genel sıralama ve durum altında kişi başına düşen milli gelir dolar olarak Avustralya 67.468, Kanada 51.911, Fransa 41.421, İngiltere 39.351, İtalya 34.619, İspanya 29.118, Güney Kore 25.977, Türkiye 10.946. Gayri safi milli hasıla trilyon dolar olarak dünya sıralaması. Avustralya 1.56, dünya sıralamasında 12. Kanada 1.83, dünya sıralamasında 11. Fransa 2.73, dünya sıralaması 5. İngiltere 2.52, dünya sıralaması 6. İtalya 2.07, dünya sıralaması 9. İspanya 1.36, dünya sıralaması 13, Güney Kore 1.30, dünya sıralaması 14, Türkiye 0.82, dünya sıralamasında 17. Nüfus, milyon olarak, Avustralya 23, Kanada 35, Fransa 66, İngiltere 64, İtalya 60, İspanya 47, Güney Kore 50 ve Türkiye 75. Girişimcilik ve yenilikçilik konusundaki tablolar. 100 bin kişiye düşen patent sayısı. Avustralya'da 114, Kanada'da 100, Fransa'da 25, İngiltere'de 36, İtalya'da 16, İspanya'da 7, Güney Kore'de 376, Türkiye'de 6. Girişimcilik ve yenilikçilik alanında 100 bin kişiye düşen Ar-Ge çalışanı. Avustralya'da 428, Kanada'da 456, Fransa 391, İngiltere 403, İtalya 175, İspanya 280, Güney Kore 593, Türkiye 99. 100 bin kişiye düşen yeni şirket sayısı. Avustralya 1216, Kanada 107, Fransa 288, İngiltere 1104, İtalya 191, İspanya 271, Güney Kore 203, Türkiye 79 ve eğitimle ilgili kısma geliyoruz. Kişi başına düşen eğitim harcaması dolar olarak Avustralya 3275, Kanada 2603, Fransa 2118, İngiltere 2200, İtalya 1430, İspanya 1272, Güney Kore 1037, Türkiye 276. Eğitim, matematik yüksek performans oranı yüzde olarak Avustralya %14.8, Kanada %16.4, Fransa 12.9, İngiltere 11.8, İtalya 9.9, İspanya 8.0, Güney Kore 30.9, Türkiye 5.9. Ortalama sınıf mevcudu. Avustralya 18, Kanada 21, Fransa 17, İngiltere 26, İtalya 14, İspanya 13, Güney Kore 18, Türkiye 30. İş gücü kalitesi. İş gücünde ilkokul mezunu yüzde olarak Avustralya 27, Kanada 14, Fransa 23, İngiltere 18, İtalya 35, İspanya 42, Güney Kore 23, Türkiye 61. İş gücü kalitesinde kadının iş gücüne katılımı yüzde olarak Avustralya yüzde 70, Kanada 74, Fransa 66, İngiltere 70, İtalya 53, İspanya 68, Güney Kore 55, Türkiye 32. Tarımdaki istihdam oranı yüzde olarak Avustralya yüzde 3, Kanada yüzde 2, Fransa yüzde 3, İngiltere 1, İtalya 4, İspanya 4, Güney Kore 7, Türkiye 24. Türkiye global ekonominin neresinde? Yeni yayınlanan verilere göre global ekonominin coğrafi merkezi Atlantik'ten Anadolu'ya kaymış. Ama coğrafya tek başına bir avantaj değil. Önümde 2014 DHL Global Connectedness Index, küresel bağlanmışlık endeksi var. New York Üniversitesi'nden meslektaşlarımın hazırladığı oldukça kapsamlı bir global ekonomi veri bankası. Sermaye, ticaret, bilgi ve insan hareketlerinden oluşan 12 ayrı faktörün ölçümüyle ortaya çıkan bir ölçek. Önce dünya nereye gidiyor ona bakalım, sonra da Türkiye'ye. Dünya nereye gidiyor? Bu yüzyılın başındaki ekonomik krizle birlikte bir duraksamanın ardından dünya yeni bir globalleşme evresine girmiş görünüyor. Ülke içi ve ülkeler arası hareketlere baktığımız zaman global etkinliğin vardığı noktayı daha net görebiliyoruz. Bugün dünyada tüm sermaye hareketlerinin %40'ı, tüm ticaretin %30'u, tüm turizm ve internet trafiğinin ise %17'si ülkeler arasında gerçekleşiyor. Avrupa dünyanın en global kıtası, fakat globalleşme artık sadece gelişmiş ülkelerin değil, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin de yarıştığı bir alan. Son 10 yıldır gelişmekte olan dinamik ekonomiler, yani emerging market, gelişmiş ülkelerden daha hızlı bir şekilde global dünyaya entegre olmuş durumda. Bu dönemde en hızlı globalleşen ülkelerin tamamı gelişmekte olan ülkeler. Bölgesel bazda baktığımızda Orta ve Kuzey Afrika ile Orta Doğu ülkelerinin diğer bölgelere göre daha hızlı bir şekilde global dünyaya katıldığını görüyoruz. En global Avrupa. Küresel bağlanmışlık endeksi ülke bazında global dünyaya katılımı da detaylıca ölçmüş. Hollanda, İrlanda ve Singapur global ekonomiye en bağlı ülkeler. İngiltere ve Almanya dahil ilk 10 ülkenin 9'u Avrupa'da. Kore 13, İsrail 16, Malezya 22. sırada yer alırken Bulgaristan 36. sırada yer alıyor. Global ekonomiye entegre olma açısından değerlendirilen 140 ülke arasında Türkiye 59. sırada yer alıyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye, dünyaya entegrasyon bakımından ilk 50 ülke arasında yok. AB mi, Şangay Beşlisi mi? Global ekonomiye katılım verileri Türkiye'nin gelecekte alacağı istikamete dair de ipucu veriyor. Örneğin Orta ve Güney Asya'ya bakınca Türkiye'nin durumunun görece iyi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye kendisinin doğusundaki bölgede global ekonomiye en sıkı bağı olan ülke. Ama Avrupa kıtasına bakarsak orada ancak 29. sıradayız. Daha önce not ettiğim gibi Avrupa dünyada global ekonomiden en fazla nasiplenen kıta. O halde ekonomiye entegre olmak isteyen Türkiye'nin doğuya giderek elde edeceği büyük bir avantaj yok. Doğuyu ihmal etmeden batıya yönelerek ise elde edeceği çok şey var. Özetle eğer dünya ekonomisiyle entegre olmak istiyorsak AB'ye katılmakta ısrarcı olmalıyız. Global ekonominin coğrafi merkezi neresi? Raporda beni en çok şaşırtan verilerden biri global ekonominin coğrafi merkezinin neresi olduğu sorusuna verilen yanıt. Geçmiş yıllardan günümüze global hareketliliğe bakıldığı zaman ortaya çok ilginç bir sonuç çıkıyor. 1980'lerde dünyanın ekonomik merkezi coğrafi olarak Atlantik Okyanusu ortasında bir noktayken, aynı analizi 2014 verileriyle yaptığımız zaman karşımıza neresi çıkıyor dersiniz? Evet, Türkiye dünya global ekonomisinin coğrafi merkezinde bir ülke. Peki bu coğrafi avantaja rağmen nasıl oluyor da global ekonomiye entegre olan ilk 50 ekonomi arasında yer almıyoruz? Türkiye bu yüzyılda treni kaçıracak mı? Genç nüfusu coğrafi konumuyla pek çok doğal avantajı olan Türkiye, global ekonominin önemli bir oyuncusu olmayı çoktan hak ediyor. Eğer Türkiye bu yüzyılda dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyorsa, bunun tek yolu dünya ekonomisiyle entegrasyon. O nedenle yapay sorunlarla uğraşmaktan vazgeçip bir an önce yapısal sorunlarımızla uğraşmaya başlamalıyız. Türkiye eğer önümüzdeki dönemde kendisine açılan bu doğal krediyi kullanamaz ise, tıpkı sanayi devrimini kaçırdığı gibi global yeni ekonomi trenini de kaçıracak. Tercih zamanı. 2000'lerin kalkınma hikayesi. Türkiye ekonomisine en temel kalkınma verilerine dair kafa karışıklığı devam ediyor. O kadar ki The Economist dergisi bile önce Türkiye'de kişi başı milli gelir 3 kat arttı deyip ardından tarihi bir düzeltme yapmak zorunda kaldı. Düzeltme aynen şu: geçen haftaki dosyamızda Türkiye kişi başı milli gelirinin geçen 10 yılda 3 kat arttığını söyledik. Bu yalnızca nominal değerler için doğruydu. Reel değerlerde kişi başı milli gelir sadece %43 artmıştır. Üzgünüz. Yukarıdaki veri kadar önemli bir diğer ayrıntı ise son 10 yıldaki artışın neredeyse tamamının 2008'den önceki 5 yılda gerçekleşmiş olması. 2008'den sonraki kişi başı milli gelirimiz neredeyse aynı seviyede duruyor. Hatta en son yayımlanan orta vadeli programda milli gelirde reel bazda bir daralma varsayılıyor. 1960'tan bu yana gerçek kişi başı milli gelir artışı. Dünya Bankası verilerinden yola çıkarak 1960'tan günümüze kişi başına milli gelir artışına baktığımızda, Türkiye'nin her 10 yılda %45 dolayında bir reel artış kaydettiğini görüyoruz. Son 10 yılda kaydedilen büyüme bu trendin bir devamı. Yani Türkiye 1960'tan beri 10'ar yıllık dilimlerde neredeyse aynı seviyelerde büyüyor. 3 kat büyüme nire, %43 nire. Peki koca Ekonomist dergisi neden önce 3 kat büyüdü deyip sonra %43 diye düzeltti? Bu iki veri arasında dağlar kadar fark var. Türkiye ekonomisine dair en fazla zikredilen 3 kat büyüdü istatistiği aslında doğru. Ama şeytan ayrıntıda saklıdır. Burada zikredilen büyüme artışı reel değil, nominal artış. Reel artış enflasyonu yıllar itibariyle göz önünde bulundurarak yapılan bir hesap. Nominal artış ise enflasyonu hesaba katmadan yapılan hesap. Tam da bu nedenle ekonomistler nominal artışı nadiren dikkate alır ve kalkınma hesaplarında reel artışa bakar. Ayşe teyze de aynısını yapar ve paranın üstünde ne yazdığına değil pazarda ne aldığına bakar. Bir işçi geçen sene 10, bu sene 20 lira kazanıyor olsun ve geçen sene 10 liraya 2, bu sene 20 liraya 1 simit aldığını varsayın. Bu durumda bu işçinin geliri nominal olarak artmış ama reel olarak azalmıştır diyebiliriz. Öbür türlü olsaydı TL'den sıfır atılınca hepimiz bir anda fakirleşmiş olurduk. Ama olmadı. Çünkü paranın nominal değerinden bir sıfır atınca reel değerde bir değişme olmadı. Özetle son 10 yılda gayri safi milli hasıla nominal olarak 3-4 kat ama kişi başı milli gelir reel olarak %46 artmıştır. Dünyada neredeyiz? Aslında bu kadar teknik detaya gerek yok. Bu devirde bir ülkenin ekonomik kalkınma seviyesi artık şuradan şuraya geldik diye kendi içinde bir değerlendirmeyle yapılmıyor. Önemli olan dünyadaki rakiplerinizle aranızdaki mesafede bir değişim olup olmadığı. Bu bağlamda Türkiye'nin ekonomik kalkınması hakkında daha gerçekçi bir fikir elde etmek için bize benzeyen 5 ülke seçtim. Yunanistan, İspanya, Brezilya ve Güney Kore. Bu ülkelerin 1960'tan bu yana kişi başına düşen milli gelir sayırını yandaki grafikten takip edebilirsiniz. Veriler Dünya Bankası World Development Indicator veri tabanından alınmıştır. 1960 senesinde Türkiye bu 5 ülke içinde kişi başı milli gelirde Yunanistan'ın ardından az farklı ikinci sırada yer alıyordu. Ancak 1970'lerden itibaren Yunanistan aradaki farkı açıyor ve daha da önemlisi İspanya bizim arkamızdan gelip bizi geçiyor. Avrupa Birliği etkisi de diyebilirsiniz buna. 1980'lere geldiğimizde uzunca bir süre bizi geriden takip eden Güney Kore'de ciddi bir kalkınma hamlesi yapıyor ve bizi geçiyor. Belki sizi şaşırtacak ama 200 milyon nüfuslu Brezilya'da 2000'li yılların sonuna doğru bir kalkınma atağına geçiyor ve bizi yakalıyor. Sonuç itibariyle bu 5 ülke arasında 1960'ta yakın ara lider başladığımız yarışı 2012 yılında sonuncu olarak bitirmişiz. Peki Türkiye'deki milli gelir artışını dünya ortalaması ile kıyasladığımızda durum ne olurdu diye merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Arada hiçbir fark yok. Dünya ortalaması olarak ne kadar kalkındıysa biz de o kadar kalkınmışız. Ve evet, tahmin ettiniz. 2000'li yıllarda tüm dünya bir kalkınma sürecine girmiş, atağa kalkmış ve dünyada kişi başı gelir ortalaması sıçramış. Aynı süreçten biz de nasibimize düşeni almışız. Su yükselmiş, bizim tekne de yükselmiş. Merak edip Avrupa Birliği ve OECD ortalamasıyla Türkiye verilerini de kıyasladım. Orada da beklenenin aksine son 10 yılda bu ülkelerle Türkiye arasındaki farkın bırakın azalmayı, arttığını görüyoruz. Ne kadar zenginleştiğimiz sorusu hem iktisadi hem siyasi önemi fevkalade yüksek bir soru. Bu basit soruya işletme iktisat mezunları dahil olmak üzere cebinde parası olan herkesin hikayeyle değil, veriyle yanıt vermesinde büyük fayda var. Daha sağlam bir kalkınma için ilk şart şu: resmi doğru okumak. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.